Ayrım 9.
Konfüsyonların durdurulmasında yararlanılacak bu listeler hazırlanırken aşamalar daima hastanın hızına uygun olmalıdır. Ayrıca bir liste hazırlanırken en üst sırada normal davranışın yer alması gerekmez. Bazı hastalar için bu durum ürkütücü olabilir ve işbirliğini engelleyebilir veya motivasyonu düşürebilir. Listenin en üst sırasında hangi davranışın yer alacağı hastaya bırakılmalıdır. Bu başarıldıktan sonra hasta cesaret kazanacak ve en üst sırada normal davranışın yer aldığı bir liste hazırlamak konusunda daha güvenli olacaktır. Hastanın hızına ve motivasyonuna göre zaman zaman listedeki her bir aşama bir görüşme alırken bazı durumlarda listenin tamamı tek bir görüşmede başarılabilir. Dolayısıyla hastanın hızına uymak önemlidir. Konfüsyonların durdurulması aşamasında zaman zaman gerçek kaçınma davranışının belirlenmesi güç olabilir. Örneğin bir hastanın ellerini belirli bir düzende ve belirli sayıları tamamlayarak yıkadığı sırada bazı sayıları atladığı gözlenmiştir. Her seferinde 3 sayısını atlamaktadır. Çünkü 3 kez ölülere su döküldüğünü ve bu sayıyı söylerse yakınlarından birini kaybedeceğini düşünmektedir. Bu karma karışık kompulsif davranışın içinde asıl kaçınma davranışı 3 sayısı ile ilgilidir. Dolayısıyla kompulsiyonları sırasıyla durdururken bir yandan hastanın bu kaçınmasının üstüne gitmek yani 3 sayısını atlamasına izin vermemek önemlidir. İyi bir öykü ve gözlemle bu tür gizil kaçınma davranışları çoğu zaman ortaya çıkabilir. Konfüsyondan kaçınma durumunda önce kaçınma davranışının üstüne giderek hastanın kaçındığı davranışı yapmasını yüreklendirmek, bunun arkasından ise konfüsyonuna izin vermek tedavide kolaylaştırıcı bir rol oynayabilir. Örneğin ellerini yıkamamak için televizyonu açmayan hastanın televizyonu açarak ellerini yıkamasını istemek gibi. Bu başarıldıktan sonra kompülsiyonunu durdurma aşamasına geçmek uygun bir yol olabilir. Gerek üstüne gitme, gerekse durdurma aşamalarında başlangıçta hastayla birlikte olmak tedaviyi kolaylaştırabilir ve hastanın cesaretini artırabilir. Ancak kısa bir süre sonra hasta uygulamaları tek başına yapma konusunda teşvik edilmelidir. Görüşmeler arasında hastanın uygulamalarını tek başına sürdürmesini ve kayıt tutmasını kolaylaştıran, aynı zamanda da tedavi ilkelerini kavramasına yardımcı olması için geliştirilen bir kayıt formu örneği ekle verilmiştir. Bakınız tedavi kayıt formu 1. Görüldüğü gibi form, ben, hastalık ve telafi olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Ben bölümü 2 sütundan oluşur. Hasta eğer hastalığa direnmişse bu davranışını ilk sütuna tek bir cümleyle kaydeder ve bunun için bir puan alır. Örneğin antredeki ayakkabılara dokunurum korkusuyla her seferinde ellerini çenesinin altında tutarak antreden geçen bir hasta bu davranışı yapmayıp ellerini sallayarak ayakkabıların yanından geçebilmişse bu davranışını birinci sütuna kaydeder. Hastalığa direnmenin ötesinde üstüne gidebilmişse bu davranışını ben bölümündeki ikinci sütuna kaydederek 2 puan alır. Örneğin antreden ellerini sallayarak geçmekle kalmayıp ayakkabılara gerçekten ellemişse bu davranışını ikinci sütuna yazar. Bunların aksine hastalığa yenildiği durumları tek bir cümle ile hastalık bölümüne kaydeder. Kompülsiyonunu yapmış ya da bir kaçınma davranışında bulunmuşsa bu davranışını hastalık hanesine yazar ve bunun için hastalık 1 puan alır. Her günün sonunda hasta, hastalık bölümündeki davranışlarını gözden geçirir ve bunların arasında telafi edilebilecekleri varsa telafi ederek bu davranışlarını telafi bölümüne yazar. Örneğin, kirli gördüğü için belirli bir nesneye dokunmaktan kaçınmış ve bunu hastalık bölümüne kaydetmişse gider, o nesneye dokunur ve bunu telafi bölümüne yazar. Görüşmelerde bu form terapist ile birlikte gözden geçirilir. Hastanın ve hastalığın puanları toplanır. Böylelikle görüşmeler arasında hastanın hastalıkla mücadelede ne ölçüde başarılı olduğu somut bir biçimde izlenebilir ve hastaya gösterilebilir. Hatta zaman zaman bu puanlara bağlı olarak bir grafik hazırlanıp tedavinin seyri hasta ile birlikte izlenebilir. Bu form hastanın kayıt tutma süresini kısaltabilir ve kolaylaştırabilir. Hastalıkla mücadele ederken kullanabileceği temel teknikleri kavramasını sağlayabilir. Uygulamaları tek başına yapmasını yüreklendirir. Ayrıca tedavinin seyrinin somut bir biçimde izlenmesini sağlayabilir. Başlangıçta hastalık puanlarının daha yüksek olmasının olağan olduğu hastalara belirtilmelidir. Obsesif kompulsif bozukluktaki belirtilerin benliğe yabancı olması, hastalık ve ben gibi kavramların yer aldığı böyle bir formu kullanmayı mümkün kılar. Obsesif hastalar, hastalıklı davranış ile normal davranışı kolaylıkla ayırt edebilirler ve bunu sık sık ifade ederler. Bu nedenle tedavide bu kavramların kullanılması bir sakınca yaratmaz. Bazı hastalarla tedavinin başlangıcında, bazı hastalarla ise tedavi boyunca böyle karışık bir formun kullanılması mümkün olmayabilir. Çoğu hasta bu formu birkaç alıştırmadan ve hataları düzelttikten sonra kolaylıkla kullanabilmektedir. Ancak bunun mümkün olmadığı durumlarda kullanılması için geliştirilen daha basit bir form örneği ekle verilmiştir. Bakınız tedavi kayıt formu 2. Tedavinin sonlandırılması. Tedavinin sona erdirilmesi aşamasında başlangıçta belirlenmiş olan hedeflerin gözden geçirilmesi gerekir. Bu hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı hastayla tartışılmalıdır. Ulaşılan hedefler hasta ve terapist açısından yeterli görülüyorsa tedavi sona erdirilebilir. Tedavinin sona erdirilmesi daima bütün belirtilerin ortadan kalkmış olması anlamına gelmez. Görüldüğü gibi gerek bilişsel gerekse davranışçı teknikler hastanın hastalığını anlamasına, kavramasına ve hastalıkla baş etme becerilerini kazanmasına yöneliktir. Dolayısıyla bir eğitim niteliği taşımaktadır. Tedavinin sona erdirilmesi aşamasında tüm belirtiler ortadan kalkmamış olsa bile hasta bu becerileri tedavi sonrasında kendi başına uygulayabilir. Ulaşılan hedefler yeterli görünmüyorsa hasta ile birlikte yeni hedefler belirlenerek sürdürülebilir. Obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalarda bilişsel davranışçı tedavi örnekleri. Birinci vaka. 60 yaşında kadın hasta. Premorbid kişilik özellikleri olarak obsesif olan hastanın kedi ve köpeklere karşı korkusu varmış. Yaklaşık 40 yaşlarında apartmanda köpek besleyen bir aileden ve köpekten huylanmaya ve bu aile ile karşılaşmaktan kaçınmaya başlamış. Apartmanın kapısını açmamaya, mümkünse başkalarını açtırmaya özen gösterir olmuş. Bu dönemde başvurduğu bir hekimin kapıya ellemesini istemesi üzerine tedavisini yarım bırakmış. Köpekle ilgili bir şeye dokunmuş olabileceği düşüncesiyle ellerini çok sık ve uzun yıkamaya, aynı zamanda köpeğe rastlama olasılığı nedeniyle dışarı mümkün olabildiğince çıkmamaya başlamış. Nadiren araba ile dışarı çıkabildiğinde, çok uzak mesafelerde bile köpek görse köpeğin arabaya değmiş olabileceği düşüncesiyle arabanın yıkanmasını istiyormuş. Çok sevilen bir kişi olmasına rağmen köpek sahibi insanlarla temas etmiş olabileceklerini düşünerek sosyal çevresinden uzaklaşmış. Giderek evdeki hareketleri de kısıtlanmaya başlamış. Eşinin ayakkabılarının köpekli olabileceği düşüncesiyle ayakkabıların bulunduğu yerden olabildiğince uzak ve ellerini yukarıda tutarak geçmeye başlamış. Eve gazete ve çiçek girmesine tahammül edemez olmuş. Gazetelerin köpeklerin dolaşmış olduğu yerlere konabileceği ya da çiçekçide çiçekleri köpek koklamış olabileceği düşüncesi aklına geliyormuş. Giderek sokakta havlayan köpeklerden eve köpeklilik bulaşabileceği düşüncesiyle pencereleri açmamaya ve odasının kapısı kilitli uyumaya başlamış. Bir dönem sonra yataktan hiç çıkmaz olmuş. Hastalığının en ileri döneminde bile korkularının anlamsız olduğunu bildiğini, ancak bu düşünceleri aklından bir türlü uzaklaştıramadığını ifade eden hasta, tedavisinin ayaktan sürdürülmesi mümkün olmadığı için psikiyatri servisine yatırılmış. Serviste yattığı süre içinde de yataktan çıkmayı reddeden hastanın, bilişsel davranışçı tedavisinin başlatılabilmesi için uygulanan yöntem, belirtileri bu ölçüde ilerlemiş hastalara yapılacak uygulamalar için bir örnek oluşturabilir. Bu ölçüde yaygın ve ağır belirtiler sergileyen bir hasta ile yatağında bir görüşme sürdürmek, belirtilerin gelişim sürecini öğrenmeye ya da bir listesini oluşturmaya çalışmak çoğu zaman yararsız ve sonuçsuz kalacaktır. Bunun yerine ilk hedef ve ilk adım kısa süreler için bile olsa hastanın yataktan çıkmasını sağlamak olmalıdır. Bu amaçla hastaya yataktan hangi koşullarda ayrılabildiği soruldu. Tahmin edileceği gibi hasta yatağını ancak tuvalet ihtiyacını gidermek amacıyla terk ettiğini söyledi. Bunun üzerine bu durumlarda terapistine haber iletip iletemeyeceği soruldu ve haber iletmesi durumunda odası ile tuvalet arasındaki kısa mesafeyi terapistiyle birlikte yürüyebileceği önerildi. Hastanın bu öneriyi kabul etmesiyle birlikte bu uygulama başlatıldı. Kısa bir süre sonra bu yürüyüşler çok yavaş olmakla birlikte tedrici olarak arttırıldı. Böylece hasta daha uzun bir zaman dilimini yatak dışında geçirmeye başlamış oldu. Bu, kendisine hatırlatılarak bu sürenin görüşme odalarından birinde de geçirilebileceği önerildi. Hastanın bu öneriyi de kabul etmesiyle birlikte görüşmeler bir görüşme odasında ve giderek daha uzun sürelerde gerçekleştirilebildi. Bu aşamadan sonra belirtilen gelişim öyküsü alınabildi ve belirti listesi hazırlanarak tedavi uygulamalarına geçildi. İkinci vaka. 28 yaşında kadın hasta. Psikiyatri servisine yattığında yakınmaları 2 yıldır sürüyordu. Yakınmaları ellerini sık yıkama ile başlamış. Tuvalet öncesi ve sonrasında ellerini defalarca yıkıyormuş. Banyo yaptıktan sonra yıkanıp yıkanmadığından emin olamadığı için tekrar tekrar yıkanmaya başlamış. Toz bezlerine ve çoraplara dokunamıyor, çok uzandı olsa bile değdim düşüncesinden kurtulamıyormuş. Son 6 ay içinde tabut korkusu olarak ifade ettiği korkular başlamış. Evlerine oldukça yakın bir camide cenaze olduğu günlerde evden çıkamaz olmuş. Eşi bir cenaze törenine katılmışsa eve döndüğünde eşinin bütün giysilerini yıkıyormuş. Giderek cenaze törenine katıldığını kendisinden gizleyebileceği düşüncesiyle eşinin giysilerini her eve dönüşünde yıkama ihtiyacı duyuyormuş. Daha sonra caminin yakınından geçmemeye, ölü ya da cenaze görebileceği korkusuyla televizyon seyretmemeye başlamış. Giderek evde televizyonun açılmasına hiç izin vermemiş. Tabut ya da ölüden söz edilebileceği düşüncesiyle yakınlarıyla görüşmeyi bırakmış. İşine gidip gelirken caminin olabildiğince uzağında olmak için yolunu değiştiriyor ve arkamdan tabut geliyor mu düşüncesiyle sık sık arkasına bakıyormuş. Kontrolüm dışında camiye giderim korkusu ortaya çıktıktan sonra iş yerine eşiyle birlikte gidip gelmeye başlamış. Yine aynı korku sebebiyle evde yalnız kalması gerektiği durumlarda kendisine vekilliyormuş. Evde eşyaların yerlerinin değişmesine tahammül edemiyor ve sık sık yerlerini kontrol ediyormuş. Eşyaların yerlerinin değişmesi durumunda kontrolü dışında bu eşyaları camiye götürmüş olabileceği düşüncesinden kurtulamıyormuş. Bu yakınmaları dışında işi gereği yazması gereken mektupları yazamamaya, uygunsuz şeyler yazabileceği korkusu ile tekrar tekrar kontrol etmeye başlamış. Bu kontrollere rağmen emin olamıyor ve postalayamıyormuş. Bu sebeple işini yapamaz hale gelmiş ve iş yerinde sorunlar ortaya çıkmış. Evde tüp gazı kapatıp kapatmadığından emin olabilmek için yaklaşık yarım saat kadar başında beklemesi gerekiyormuş. Yine elektrik düğmeleri, musluklar ve sokak kapısının kontrolleri çok uzun zaman alıyormuş. Hastanın bilişsel davranışçı tedavisinin ilk aşamasında belirtilerin konuşulamaması gibi bir sorun ile karşılaşıldı. Hasta ölü, ölüm, tabut, cenaze gibi kelimeleri kullanamıyor ve bu kelimeleri terapistin kullanmasına da izin vermiyordu. Bunun yerine çok korktuğum şeyi yaparım gibi ifadeleri sıklıkla kullanıyor ancak bunları kesinlikle açıklayamıyordu. Başlangıçta hastaya bu konuda kendisinin zorlanmayacağı ve bu çok korktuğu şeyle ilgili kendisi kabul etmedikçe bir girişimde bulunamayacağı konusunda garanti verildi. Bunun amacı hastanın zaten düşük olan tedavi motivasyonunu azaltmamak ve işbirliğini sağlamaktı. Tedavi bu konu dışındaki belirtilerle ilgili uygulamalar ile başladı. Örneğin, servisteki kontrol kompresyonları belirlendi ve bunlar hasta ile yapılan bir anlaşma çerçevesinde giderek kısıtlandı. Bu konuda bir ilerleme sağlandıktan sonra hastanın kaçındığı kelimeler üzerinde durulmaya başlandı. Önce bu sözcükleri terapistin kullanmasına izin vermesi konusunda yüreklendirildi. Terapistin bu sözcükleri kullanması sebebiyle hastanın hissettiği sıkıntının giderek azalacağı, kendisiyle tartışıldığı ve bu sürecin birlikte izlenebileceği önerildi. Hastanın bu konudaki sıkıntıları azaldıktan sonra aynı yöntemle bu sözcükleri kendisinin de kullanması yüreklendirildi. Ancak bu aşamadan sonra temel sayılabilecek bu belirtilerle ilgili bilgi alınabildi. Daha sonra bu konudaki kaçınma davranışları üzerinde duruldu. Örneğin, belirli sürelerde televizyon izlemesi, ölümle ilgili konulara rastladığında bunu terapistine ayrıntısıyla aktarması istendi. Bunun ardından hazırlanan bir program çerçevesinde tedavinin yürütüldüğü hastanenin morguna terapistle birlikte giderek daha çok yaklaşma uygulandı. Bu uygulamalar sonucunda hastanın kaygısı azaldıktan sonra aynı uygulamayı yalnız gerçekleştirmesi konusunda hasta yüreklendirildi. Bu uygulamaların ardından benzer uygulamalar hastahanenin yakınındaki bir camide de sürdürüldü. Bu girişimin de başarılı olmasına rağmen hastanın evi ve evinin yakınındaki camiyle ilgili korkularının devam ettiği görüldü. Bunun üzerine bu uygulamaların başlangıçta terapistle birlikte hastanın evi ve evinin yakınındaki camide sürdürülmesi kararı verildi. Ancak bu uygulamadan sonra hastanın ölü, ölüm, tabut ve cenaze ile ilgili belirtileri ortadan kalktı. Üçüncü vaka. 37 yaşında erkek hasta. Yakınmaları iş yerine gidip gelirken taşıt araçlarında oturduğu yerlerden huylanma ile başlamış. Çoğu zaman ayakta durmayı tercih ediyor, tutunması gerektiği zamanlarda ellerini giysilerine değdirmemeye özen gösteriyor, daha sonra temiz olduğuna ikna oluncaya kadar defalarca yıkıyormuş. Özellikle genç erkeklerden kaçınmaya başlamış. Gençlerin genel eve gittikleri ve temizlenmedikleri düşüncesini aklından uzaklaştıramıyor ve bu sebeple kendisine sperm bulaşabileceği düşüncesiyle onlardan uzak durmaya gayret ediyormuş. Giderek iş arkadaşlarından huylanmaya ve iş yerindeki evraklara dokunamamaya başlamış. Bu sebeple işlerini aksatıyor ve sorunlar yaşıyormuş. Eve dönüşünde bütün giysilerini kapıda çıkartmaya ve özel bir torbaya koymaya başlamış. Daha sonra banyoya geçerek uzun süre ellerini yıkıyor ve ardından banyo yapıyormuş. Ellerini gerektiği gibi yıkayıp yıkayamadığından emin olamadığı için eşinin ya da çocuklarının bu sırada kendisini izlemelerini istiyormuş. Giysilerini koyduğu torbalara dokunulmasına tahammül edemiyor ve bunların yıkanması sorun oluşturuyormuş. Zamanla el yıkamaları özel biçimler kazanmış ve uzamış. Ellerini 4 kez 25 sayıncaya kadar yıkıyor ve 100'e tamamlıyor. Daha sonra onar sayarak 4 kez 100'e kadar yıkıyormuş. Temizlendiğine ikna olamadığı durumlarda bu işlemi tekrarlaması gerekiyor fakat bu kez tekrarların 4'e tamamlanması için uğraşıyormuş. Bu sayma sırasında bazı özel sayıları atlıyor, atladığından emin olmadığı durumlarda işlemi tekrarlıyormuş. Giderek 4 sayısı yaygınlaşmış. Yaptığı her işi 4 kez tekrarlama gereği duymaya başlamış. Örneğin belli bir yere dokunduğunda aynı yere 4 kez dokunma ihtiyacı duyuyormuş. Tedavi başladığında hasta bu sayıların anlamını bilmediğini ve bu sıranın kendiliğinden oluştuğunu ifade ediyordu. Ancak görüşmeler ilerledikçe 4 sayısının ve yıkama sırasında atladığı sayıların anlamlı olduğunu, ancak bunu terapistine açıklaması halinde kaçtığı şeylerin gerçekleşmesinden korktuğunu belirtti. Bunun üzerine hazır olduğu zaman açıklayabileceği kendisine söylenerek el yıkama kompüsyonları ile ilgili bir program hazırlandı. Program hastanın el yıkama sayısını terapist desteği ile giderek 3, 2 ve 1 şeklinde azaltma esasına dayanıyordu. Hastadan ellerini 3 kez tekrarların yerini aldığı bir biçimde yıkaması istendiğinde büyük bir kaygı yaşadığı ve 2 kez yıkama konusunda ısrar ettiği dikkat çekti. Daha sonra hastanın ellerini 2 kez tekrarlardan oluşan bir sıralama ile yıkadığı ve kaygısı olmadığı gözlendi. Bu durum soruşturulduğunda hasta sayıların anlamlarını şu şekilde açıkladı. Başlangıçta ölülere 3 kez su döküldüğü düşüncesiyle su ile yapılan işleri asla 3 kez tekrarlamamaya başlamış. Eğer bunu yaparsa yakınlarından birini kaybedeceğini düşüncesini aklından uzaklaştıramıyormuş. Böylelikle 3 sayısını atlıyor ve aile bireylerinin sayısı olan 4'e tamamlıyor. Böylelikle aile bireylerinin hepsini koruduğunu düşünüyormuş. El yıkarken atladığı sayılar ise bazı yakınlarını kaybettiği tarihlere denk geliyormuş. Saçma olduğunu bilmesine rağmen bu sayıları atlamazsa yakınlarından birini kaybedeceği düşüncesini zihninden uzaklaştıramıyormuş. Başlangıçta ellerini yalnızca 4 kez yıkayan hasta, bunun temizlik için yeterli olmadığı duygusu ile giderek 4 kez 25 ve 4 kez 100 gibi sayılarda yıkanma ihtiyacı duymuş. Tedavi uygulamaları sırasında 3 kez yapılacak uygulamalardan bu sebeple kaçıyor, 2 kez yapılan uygulamaları çift sayı olması nedeniyle kendi zihninde 4'e tamamlıyor ve kaygısını yatıştırıyormuş. Bu açıklamalar üzerine tedavi programı yeniden ele alındı. Bu gizli kaçınma davranışlarının üzerine gitmek amacıyla üçlü tekrarların yer aldığı bir program üzerinde hasta ile anlaşıldı. Bu örneklerde de görüldüğü gibi tedavi uygulamaları genellikle kompulsif davranışların ele alınmasıyla başlatılmaktadır. Bu tür bir başlangıcın gerek hasta gerekse terapist yönünden sağladığı kolaylıklardan daha önce de söz edilmişti. Dikkat edileceği gibi özellikle başlangıç aşamasında hastanın hızına ayak uydurmak ve zorlayıcı uygulamalardan kaçınmak, hastalıkları ve başlayacak tedavi nedeniyle yoğun kaygı yaşayan obsesif hastaların tedavi motivasyonlarını arttıracak ve çoğu hasta açısından ciddi sıkıntılar yaratan uygulamaların daha kolaylıkla tolere edilmesini sağlayacaktır. Bunu sağlamak amacıyla daha önce de kısaca anıldığı gibi hastalığın hasta üzerindeki kontrol mekanizmaları ve uygulanacak yöntemlerin rasyoneli hasta ile kuşkuya yer bırakmayacak şekilde ayrıntılarıyla tartışılmalıdır. Hastalığın hastayı kontrol mekanizmasında kaygının rolü hastayı açık bir dille anlatılmalıdır. Ayrıca korku ve kaygı ile ilgili bilgi verilmeli, kaygının nasıl oluştuğu, fiziksel belirtileri ve kompülsiyonları nasıl yönettiği açıklanmalıdır. Tedavide hasta ile terapistin birlikte büyüsel düşünceler ya da gerçekleşmesi korku yaratan olasılıklarla değil, somut olarak kaygı ile uğraşacağı bilgisine hastanın sahip olması gerekir. Uygulamaların başlangıcında yoğun bir kaygı yaşamasının mümkün olduğu, ancak bu uygulamalar yoluyla hastalığa direnmeye devam ettikçe kaygısının giderek azalacağı açıklanmalı ve başlangıçta fazlaca kaygı yaratmayan bir belirtinin üzerine giderek bu süreç hastaya somut olarak gösterilmelidir. Kompülsiyonların yarattığı kaygı ile bunları durdurmanın yarattığı kaygının şiddeti ve süresi hasta ile birlikte karşılaştırılmalıdır. Çoğu zaman kompülsiyonları durdurmak yoğun fakat kısa süreli bir kaygı ortaya çıkarır. Kompülsiyonların yarattığı sıkıntı ise daha dayanılır olmakla birlikte süreklidir ve giderek artar. Bu konuda da hastanın bilgilendirilmesi önemlidir. Hastanın bilgilendirilmesi gereken diğer bir hastalık mekanizması, kompülsiyonların çoğu zaman arkalarında yatan obsesyonları beslediğidir. Çoğunlukla belirli bir kompülsiyon ortadan kaldırılarak bu kompülsiyonla beslenen obsesyonların da ortadan kalkması sağlanabilir. Panik ve yaygın anksiyete bozukluklarında bilişsel davranışçı tedaviler. Elif Kabakçı. Anksiyete tek bir dışsal uyaranla sınırlı olmayan, fobilerdeki gibi sürekli ve yaygın kaçınma davranışları ile birlikte görülmeyen, kolay giderilemeyen bunaltı, sıkıntı ve endişe duygusudur. Bu duygu, hafif bir tedirginlik duygusundan panik derecesine varan yoğunlukta yaşanabilir. Anksiyete bozukluklarında hastaların gerçek bir tehlike olmadığı durumlarda bunaltı, sıkıntı yaşadıkları görülmektedir. Kişiler anksiyeteyi sanki kötü bir haber alacakmış, kötü bir olay olacakmış gibi nedensiz bir sıkıntı, endişe duygusu olarak algılarlar ve tanımlarlar. Ancak bilişsel bakış açısını savunan kuramcılara göre gerçek tehlike olmaması gözlemcilerin yorumudur, hastaların algıları bundan farklıdır. Bu tür hastalarla görüşüldüğünde anksiyete yaşadıkları durumlar için hastaların tehlike algıladıklarını işaret eden düşünce ve imajlara sahip oldukları dikkat çekmektedir. Ortamı ve kendilerini yanlış algılamaları sonucunda da anksiyete yaşadıkları düşünülmektedir. Bu düşünceyle hareket eden bilişsel davranışçı terapistler, anksiyete bozukluklarında, hastalara tehlike algılarını tanımlamalarında, değerlendirmelerinde ve bu algılarını değiştirmelerinde yardımcı olmayı amaçlarlar. Ayrıca tehlike algılarını sürdürmelerine yol açan davranışlarının da durdurulması ve değiştirilmesini hedeflerler. Bu bölümde bilişsel davranışçı bakış açısına göre anksiyete durumları ve tedavileri anlatılacaktır. Anksiyete türleri. İki tip anksiyeteden söz etmek mümkündür. Birinci tip anksiyetede en önemli problem hemen her ortamda beklenmedik zamanlarda ortaya çıkan ve tekrarlayan panik nöbetleridir. Panik nöbetleri sırasında rahatsız edecek derecede yoğun fiziksel duyumlar ortaya çıkar. Bu duyumlar kişiden kişiye değişmekle birlikte nefesin tıkanıyor gibi olması, çarpıntı, göğüs ağrısı, halsizlik, elin ayağın titremesi, ateş basması ya da ürperme, terleme, elin ayağın uyuşması, baş dönmesi, baygınlık hissi gibi duyumlar yaşanabilir. Bu yoğun ve sıkıntı veren duyumlar nedeniyle hastalar gerçek bir tehlike ile karşı karşıya olduklarını düşünürler. Ve bu duyumları hemen gelmekte olan fiziksel ya da ruhsal bir felaketin habercisi olarak yorumlarlar. Örneğin, bayılacaklarını, kalp krizi geçirip öleceklerini, kontrollerini kaybedip çıldıracaklarını düşünebilirler. Anksiyetenin ikinci tipinde ise en önemli problem,